Ayrım 30, sayfa 325. Lazarus, Lars Kepler. Ormandan bir dal kırılmış gibi bir ses geldi. Sarka karanlığa bakıp birden tüneller ve başka girişler olabileceği, Yurik'in gizli bir yoldan taş ocağını terk edebileceği endişesine kapıldı. Belki de Sarka büyük bir hata yapmıştı. Ya açgözlülük edip daha fazlasını isteyerek takas şansını mahvetmiş olabilir miydi? Babası acıdan ve susuzluktan bitkin düşmüştü. Valeria çok daha kötü bir durumda olabilirdi, tabii hala yaşıyorsa. Bredden kavşağında ambulanslar bekliyordu. Karl Hall üzerinde havada iki helikopter vardı, sesleri buradan duyulmuyordu. Ama taş ocağından sadece 1,5 dakika uzaktaydılar. Saga bir dirseğini hareket ettirdiğinde altındaki yosun hafifçe çıtırdadı. Saga barakayı kapıdan kapıya geçerek tekrar kontrol etti. Sonra aniden Alvurswagen girişine bakmak için yan döndü. Birisi yamaçtan aşağı çöp atmıştı. Kısmen otlarla kaplanmış çakıllı yol, insanların daha tehlikeli bölgeye girmesini engellemeyi amaçlayan tel örgülü çite çıkıyordu. Güvenlik şirketinin isminin yazılı olduğu bir tabela çimlerin üzerinde duruyordu. Biraz ötede bir arabanın paslı kalıntıları vardı ve şasisinde yabani otlar büyümüştü. Saga tekrar barakalara baktı. Her şey fıstık ve deniz yosunu tonlarında donmuştu. Çukurda eleme makineleri ve taşıma kayışıyla dev kırıcılar vardı. Daha ötede ofisin ve kantarın olduğu Norviken'den girişi vardı. Yurek burada olmalı diye düşündü Saga. Babasının yanından çıkarken kocaman çelik bir kapıyı arkasından kilitlemişti. Kumlu beton zeminde eski bir sığınağa benziyordu. Ama İsveç'te 65 binden fazla sığınak vardı. Her yerde olabilirdi. Ya Saga gözlemlerine çok fazla anlam yüklediyse? Öyle olamazdı değil mi? Listeyi yüzlerce defa gözden geçirmişti. Ve hem Werner hem de Nathan operasyonun makul olduğu konusunda hemfikirdi. Saga nedense geçen yaz Pellerina ile birlikte Enskede'deki bahçede ölü bir kırlangıç buldukları zamanı hatırladı. Pellerina sığ mezarı çiçekler ve yaban çiçekleriyle doldurduktan sonra kuşu nazikçe mezara koymuştu. Bir kapı aralığından yırtık bir plastik levha sallanıyordu. Rüzgar giderek güçleniyor, arkalarındaki ormanda ıslık çalarak esiyordu. Aniden görünen parlak ışık tüm araziyi sessiz bir patlamanın yaydığı ışık gibi aydınlattı. 64. Bölüm. Saga dürbünü indirdiğinde bir arabanın ana yoldan dönüp çitlere doğru ilerlediğini gördü. Farların ışığı eski boya tenekelerini, boş şişeleri, eski lastik parçalarını, kapısı açık duran beyaz bir fırını aydınlattı. Yolcu koltuğundaki kadın emniyet kemerini çözdü. Genç adam bir şeyler söylüyordu. Saga ne yaptıklarını anlamadı. Kadın sürücünün bacaklarının üzerinden geçmeye çalışıyordu sanki. Yağlı sarı saçları yüzüne düşmüştü. Bir eliyle direksiyona tutunarak dönüp elbisesini beyaz kalçasına doğru çekerek adamın üzerine oturdu. Olamaz diye düşündü Saga. Operasyonu mahvedebilirlerdi. Saga barakalara tekrar baktığında göz ucuyla bir ışık gördü ve tekrar arabaya baktığında adamın sevişmelerini telefonuyla kaydettiğini fark etti. Üçüncü barakanın kapısı muhtemelen rüzgarda açılmıştı. Jennifer ağır ağır nefes alıp veriyordu. Operasyonun birazdan iptal edilmesi gerekecekti. Işık etrafı yeniden aydınlatıp her yeri parlak beyaza boyadı. Araba geri geri gitmeye başladığında işleri çoktan bitmiş, ön cam buğulanmıştı. Uzun metrajlı bir film sayılmaz diye düşündü Saga, Yurek'in babasının kendini astığı binanın penceresine bakarken. Zaman tükeniyordu. Yurek'i çoktan görmüş olmaları gerekirdi. Saga Jennifer'ın nefes alıp verişinin hızlandığını duydu ve hedef bölgeyi hızla tekrar taradı. Ortalık sakin görünüyordu. Eski bir kar yolağı ve birkaç ıslak karton. Asfaltta bir beton levha duruyordu. Ortadan çatlamıştı ve boşlukta paslı takviye çubukları görünüyordu. Rüzgar şiddetlenince Jennifer tüfeğinin menzilini ayarlamak zorunda kaldı. Saga saate baktı. Buz salonuna doğru yola koyulmadan önce en fazla 4 dakika daha kalabilirdi. Yurik'in burada olma ihtimali giderek azalıyordu. Büyük bir kuş tepelerindeki ağaçların üzerinden uçtu. Saga barakaların arkasındaki yoğun yeşil karanlıkta bir şey görmeye çalışırken görüntü binaların dış hatlarında ışıldıyordu. Görüşmeye yetişmek için artık gitmeliydi, biliyordu ama yine de etrafı aynı titizlikle taradı. Yurek'in babasının eski evini kısım kısım kontrol etti. Yırtık pırtık perde rüzgarda sallanıyordu. Bir sonraki binayı geçecekken en uzak uçta bir şey gözüne ilişti. Saga dürbünü tamamen yıkılmış binaya çevirdi. Temele, bir duvarın kalıntılarına, çökmüş kiremitlere ve düşmüş bir çatı kirişine koyu yeşil bir ışık düştü, Saga nefesini tuttu. Görüntü titreşti ve tekrar sabitlendiğinde yer seviyesine yakın bir noktada hareket gördü. Saga uzaktaki bina dediğinde Jennifer'ın tüfeğin namlusunu fundalıkların arasında kımıldattığını duydu. İnce bir figür adım adım yerin altından çıkıyordu. Orada merdiven vardı demek ki. Onu görüyorum dedi Jennifer kısık sesle. Adam ortaya çıktı ve uzaktaki projektörün soluk yeşil ışığında ince bir silüet gibi göründü. Ama ancak birkaç adım attığında Saga onun Yurek olduğundan emin oldu. Yosun yeşili pırıltılı adamın silüetini çevrelerken Saga siyah anaroğa ve rüzgarda dalgalanan boş kolu tanıdı. O titrek görüntüye bakarak telsize ateş dedi. Yurek ormana doğru ilerliyordu ve birazdan binanın arkasında gözden kaybolacaktı. 3 saniyeden az zamanları vardı. Kapüşonunu kafasına geçirmişti ama anoruğun önü açıktı. Rüzgar gevşek kolu savururken kareli gömleği gördü. Ateş diye tekrarladığında Jennifer'ın tüfeğini ateşlediğini anladı. Saga kurşunun yüreğin gövdesinin üst kısmına isabet ettiğini gördü. Tam metal kaplama merminin vücudunun tam ortasından geçtiğinden neredeyse emindi. Yurek yana doğru sendeledi sonra devam etti. Kurşunun yankısı binalardan sekti. Saga'nın nefesi kesildi ve dürbününü neredeyse düşürüyordu. Çıplak gözleriyle tekrar barakalara doğru baktı ama her yer karanlıktı, hiçbir şey görünmüyordu. Titreyen elleriyle dürbünü tekrar kaldırdı. Linus diğer yönden ateş etti. Yurek'in arkasından kan fışkırdı. Yurek durdu. Saga bunu açıkça görebiliyordu. Jennifer tekrar ateş etti ve onu göğsünün tam ortasından vurdu. Yurek katledilmiş bir hayvan gibi yana doğru yığılarak hareketsiz kaldı. Saga ekip liderine "Hedef bir vuruldu, hedef bir vuruldu" diye rapor vererek ayağa kalktı. Dürbünü yere bırakıp ormanın yanından yokuş aşağı koştu. Koşarken küçük taş yığınlarını harekete geçirdi. Aldığı risk kunduz umurunda değildi. Koşarken tabancasını çekti. Şu an onu göremiyordu ama kendi kendine ölmüş olmalı, ölmüş olmalı deyip duruyordu. Çömelerek binanın yan tarafından koşarken kemerinden fenerini çıkarıp açtı, eski bir palete tırmandı ve sonra titreşen ışıkta cesedi gördü. Hala oradaydı. Düşmüş bir kirişin altına girmek için çömelip tökezledi ve duvardan destek alarak ıslak bir şilterin üzerinden geçti. Acil müdahale ekibi koşarak arkasından geldi. Saga ekipmanlarının ışırtısını, botlarının takırtısını duyuyor ama gözlerini bir an olsun cesetten ayırmıyordu. Yurek bir tarafa kıvrılmış, temel kalıntılarının yanında yatarken kanı tuğla yığınını kırmızıya bulamıştı. Saga aniden adamın başını kaldırıp boynunu gerdiğini, ensesinin bir an yerden kalktığını hayal etti. Kalbi küt küt atıyordu. Tabancanın kabzası terli elinde kayganlaşmıştı. Yuna'nın, Yurek'in çocuk asker olduğuna dair sözleri aklına geldi. Acı çekmekten korkmuyordu ve hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapardı. Plastik bir tabaka dalgalanarak görüşünü engelledi. Durup el fenerini tabancasının yanında tuttu ve bir ateş hattı bulmaya çalışırken plastiğin ışığı yakaladığını fark ederek yerde yatan adamı gördüğü an 3 el ateş etti. Darbenin etkisiyle vücudun sarsıldığını görürken geri tepmeyi sağ omzunda hissetmeye devam ediyordu. Saga bir eliyle plastiği tutarak yürüyüp atışların parıltısına göz kırparak uzaklaştırmaya çalıştı. Atışların sebep olduğu uyuşukluk kulaklarında köpük gibi bir his yarattı. Sağ botunun altında bir cam çatırdadı. Saga cesedin yanına ulaşıp cansız bedeni sırt üstü yatırdı ve tabancasını ona doğrulttuğu an kendini babasının yüzüne bakarken buldu. Anlayamıyordu. Yerde yatan Yurek değildi. Kendi babasıydı. Babasını vurmuşlardı. Ölmüştü. Onu öldürmüştü. Yer sarsıldı ve Saga tek dizinin üstüne düştü. Etrafındaki her şey yerle bir oluyordu. Saga elini uzattı ve etrafı karanlığa gömülürken parmak uçları babasının sakallı yanağına dokundu. Bölüm. Saga Karolinska Enstitüsü acil servisinin tedavi odasında sandalyede hiç kımıldamadan oturuyordu. Ambulanstan aldığı battaniye omuzlarındaydı. Nathan Pollock yanında durmuş plastik bir bardaktan ona biraz su içirmeye çalışıyordu. Saga'nın koruyucu yeleği ve sırt çantası taş ocağında kalmıştı ama kamuflaj kıyafetleri hala üzerindeydi. Tabancası ve kılıfı battaniyenin altındaydı. Yüzü solmuştu, soğuk terler döküyordu. Alnı kirli, yanaklarında gözyaşlarının izleri vardı. Dudakları alüminyum gibi solgun, göz bebekleri tuhaf biçimde büyümüş görünüyordu. Doktorun hiçbir sorusuna cevap vermemiş ve nabzını ölçmek için kolunu battaniyenin altından aldığını fark etmemişti. Eli gevşekti. Tırnaklarının altında kahverengi kan izleri vardı. Hastane, Ulusal Afet Psikiyatris Merkezi ve Kriz ve Travma Merkezi ile işbirliği içinde çalışıyordu. Doktor doğrulup telefonunu çıkardı ve nöbetçi psikiyatrlardan birini aradı. Saga onun disasosiyasyon ve amnezi hakkında söylediklerini duyuyordu. Ama itiraz etmiyordu. Bir anlamı yoktu çünkü. Devam etmeden önce biraz düşünmesi gerekiyordu. Doktor kapıyı arkasından kapatıp çıkarak onları yalnız bıraktı. Nathan Saga'nın önünde çömelip donuk yüzüne gülümsemeye çalıştı. Ne söylediğini duydun. Sen kurbansın ve hayatta kaldığın için suçluluk duyman son derece doğal. Ne? Diye mırıldandı Saga. Bu senin hatan değil, sen kurbansın, yapabileceğin bir şey yoktu. Saga yere küçük lastik tekerleklerin bıraktığı çiziklere ve izlere bakarken onu ambulansa bindirmeye çalıştıklarında kendisinin yüzünden böyle olduğunu bağırdığını hayal meyal hatırladı. Ağlıyor, Yurek'in haklı olduğunu, babasının ölü ya da diri olmasını umursamadığını söyleyip duruyordu. Nathan onun dalgın bakışlarını yakalamaya çalışarak nazikçe ''Bu bir tuzaktı'' dedi. Yurek onu taş ocağı hakkında düşünmeye teşvik ederken hata yapmamıştı. Aslında hepsini en ince ayrıntısına kadar planlamıştı. Protez koldan akan kumu bilerek ona göstermişti. Saga mutfağında sakladığı tabancaya ulaşmaya çalışırken kararını vermiş olmalıydı. Saga'nın onu öldürmek istediğinden o zaman emin olmuştu. Ve oyunun tarzı ve yönü değişmişti. Yurek onun nasıl düşündüğünü çok iyi anlamıştı. Nasıl bir tuzak kuracağını ve onu bu korkunç plana nasıl dahil edeceğini biliyordu. Tam bir sihirbazlık numarası, bir illüzyondu bu, kareli gömlek ve anorak. Babasının köprücük kemiği ve omzu kırılmış, kolu ise gömleğin kolu sarkacak şekilde sırtına sıkıca bağlanmıştı. Yurek babasını merdivenden yukarı gönderirken kendisi sığınaktan ormanın yanındaki pompa istasyonuna giden geçitten kaçmıştı. Molozların ve yıkık binaların altından bir tünel kazmıştı. Polis takip köpeklerinin yardımıyla Yurek'in ormandan ve taş ocağından Smedby'deki araziye geçiş yolunu bulmayı başarmıştı. Saga ölmüş babasının yanında dizlerinin üzerine çökmüştü. Zaman kocaman derin bir boşluğa dönüşmüştü. Artık barakaları arayıp korumaya alan acil müdahale ekibinin farkında değildi. Ekip merdivenden aşağı inip koridorları kontrol etmiş, sığınağın içindeki çelik kapıyı zorla açmıştı. Ama orada kimse yoktu. Ne Yurek, ne Kunduz, ne de Valeria. Başka sığınak yoktu. Adli tıp hiçbir şeyi gözden kaçırmamıştı. Acil müdahale ekibi sığınağın betonarme zeminini bile delmişti ama altında kumsaldan başka bir şey yoktu. Yurik Saga'yı kandırmak için babasını, kardeşinin önceki kurbanları tuttuğu sığınakta tutuyordu. Yurik'in asıl saklandığı yer hala bilinmiyordu. Tavandaki floresan lambanın ışığı neredeyse doğrudan Saga'nın yüzüne düşüyordu. Kuru çam iğneleri saçlarına yapışmıştı, ter damlaları birleşip yanaklarından süzülüyordu. Bir hemşire içeri girip kendini tanıttı. Nathan'dan onları yalnız bırakmasını rica etti. Saga'ya uyumasına yardımcı olacak bir sakinleştirici vereceğini söyledi. Nathan ayağa kalktı. Çıkmadan önce nazikçe Saga'nın omzunu sıktı. Hemşire Stesolid Novum enjeksiyonunu hazırlarken Saga tekrar göz kapaklarını, şeffaf görüntüleri aslında tetikte olmayı asla tam anlamıyla bırakmadığını düşündü. Benim git... Durup yavaşça sandalyeden kalktı ve bir eliyle hemşireyi itip odadan çıktı. Omuzunda battaniye ile acil servisten çıktı. Dev binaların arasından sabahın serin havasına adım atıp hastane sınırlarını terk etti. Saga ne yapması gerektiğini, uzun zaman önce ne yapması gerektiğini biliyordu. Pellerina'yı alıp ülkeyi terk etmeli, bir yerlerde saklanmalıydı. Demir yolu hattının üzerindeki köprüden geçerken Karlberg Sarayı sabah sisinin içinde ışıl ışıl parlıyordu. Battaniyesi sarayın geniş merdiveninin önünde düştü ama o farkına bile varmadı. Gri kamuflaj giysisinin kolları ve göğsü kana bulanmıştı. Sağlık görevlileri gelene kadar babası kollarında başını göğsüne bastırarak oturmuştu. Stadshagen'e varmak için Dar Ekalon Köprüsü'nü geçti ve ardından Kungsholms kıyısından yürüyüp P.O. Halmas Caddesi'ne vardı. Kapı zilini çaldı ama kimse açmadı. Tam tekrar çalacakken fikrini değiştirdi. Orada ne işi olduğunu bilmiyordu artık. Pellerina dairenin içinde dışarıda olduğundan daha güvendeydi, tehlikede değildi. Aslında Saga sadece ona sarılmak, onun bilge sözlerini duymak ve sevgisini hissetmek istiyordu. Gözyaşlarını tutarak tabancasını çıkardı, şarjörünü kontrol edip çalıştığından emin oldu. Sonra polis merkezine doğru yürümeye başladı. Tamamlaması gereken bir görevi daha vardı ve bu bekleyemezdi. Gücünü toplayıp Yurik'in izini sürmesi ve onu öldürmesi gerekiyordu. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 334.